Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı "Ayağını Yere Vur, Dalı Silkele" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cenab-ı Hak bizi annelerimizden hiçbir şey bilmez halde çıkarıp bize kulluğun temel esasları olan kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Bütün nimetleri önümüze serdi. Hayatı yarattığı gibi ölüm gerçeğini de önümüze koydu. Bizi yeniden diriltip hesaba çekeceğini de haber verdi. Sonra da tüm bu nimetleri kendisine en güzel şekilde kulluk edebilmek için nasıl kullanmamız gerektiğini ihtar etti. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Kehf 7-8. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk 2. Dolayısıyla akıl bali olduktan sonra bizden sadır olacak her niyet ve sözün yiyip içmeye, oturup kalkmaya, ağlayıp gülmeye, üzülüp sevinmeye, uyuyup uyanmaya varıncaya kadar her hareketin, gözümüzün her bakışı, kulağımızın her duyuşu, elimizin her tutuşu, ayağımızın her adımına kadar her fiil ve davranışın Rabbimiz nezdinde son derece önemli olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Şu misaller bu gerçeği çok açık bir şekilde gözlerimizin önüne sermektedir. Birinci misal ağır hastalıklarla imtihan edilen Hazreti Eyüp aleyhisselam'dan. Ağır bir hastalığa yakalanan Eyüp aleyhisselam uzun bir zaman sabretti. Afiyet ve şifa için ellerini açıp Rabbine yalvarmaktan bile haya etti. Neticede şeytan ona içten ve dıştan iyice musallat olup sıkıntı vermeye başladı. Şeytan bir taraftan kendine "Sen peygamber olsan böyle bir musibete maruz kalır mıydın?" diye sıkıştırırken, bir taraftan da hanımına ve etrafındaki insanlara aynı minval üzere besbeseler vermekteydi. Neticede Hazreti Eyüp Rabbinden afiyet diledi. Cenab-ı Hak ona hemen şifa vermedi. Yerden kıpırdayamayacak kadar ağır hastaydı. Belki ancak ayağını kıpırdatabilecek kadar bir gücü vardı. Oysa denizleri, nehirleri, dereleri durmadan akıtan, binlerce çeşmelerden sular fışkırtan Yüce Rabbimizin elbette hasta kulu Eyyub'un ayağını yere vurdurmaya ihtiyaç duymadan şifa olacak suyu kendi kudretiyle de akıtması kolayın kolayı bir işti. Ama Allah Teala Eyüp'ten şifa bulması istikametinde kul olarak kendine düşen vazifeyi yerine getirmesini, tüm gücünü kullanarak ayağını yere vurmasını emretti. Hazreti Eyüp ayağını yere vurunca oradan temiz, berrak, soğuk bir su fışkırdı. Eyüp aleyhisselam onunla yıkandı, ondan içti ve böylece şifa buldu. Cenab-ı Hak ona hem sıhhatini, hem ehlini, malını ve mülkünü, hem de onların bir o kadarını daha verdi. Bol bol ihsanlarda bulundu. Biz de onun duasını kabul buyurduk. Bütün dert ve sıkıntılarını giderdik. Katımızdan bir rahmet ve bize kulluk yapanlara bir ders olmak üzere ona aile efradını ve bir o kadarını daha bağışladık. Enbiya 84. İkinci misal ise Hazreti Meryem'den. Cebrail'in aleyhisselam üflemesiyle Hazreti Meryem hamile kalınca haline kimsenin muttali olmaması ve insanların nazarından uzak kalabilmesi için uzak bir mekana çekildi. Çünkü durumundan haberdar olan insanların bunu normal karşılamayacaklarını biliyordu. Onlara bunu nasıl izah edeceği hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Nihayet onu doğum sancıları tuttu. mecburen bir hurma ağacına dayandı. Bu sırada o, bedenen ve ruhen o kadar zor bir durumda, o kadar mahcubiyet ve utangaçlık içindeydi ki, daha önce ölmüş olmayı, unutulup yok olmayı istemişti. Fakat bu arada mucize olarak çok ilginç bir şey gerçekleşti. Yeni doğum yapacak Meryem'in rahat doğum yapması ve doğumdan sonra kısa zamanda iyileşmesi için kışın ortasında kupkuru bir hurma ağacının dallarından taptaze hurmalar dökülecekti. Yeryüzündeki bağları, bahçeleri, milyarlarca ağaçları yaratan ve onlardan sayısız meyveler lütfeden Allah Teala için, Hazreti Meryem için kışın ortasında da olsa sadece bir hurma ağacına can verip taze hurma yaratmak elbette son derece kolay ve basit bir işti. Meryem validemiz ise o esnada doğum sancıları içinde kıvrandığından son derece zayıf ve çaresiz bir halde bulunuyordu. İşte bu noktada Kur'an-ı Kerim'in gayret kuldan, tevfik Allah'tan kaidesinin çok mühim bir örneği yaşandı. Allah Teala ancak tüm gücünü harcayıp kendini zorlayarak yapabileceği bir gayretin Meryem tarafından gerçekleştirilmesini isteyerek, "Ey Meryem, hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine olgunlaşmış taze hurmalar dökülüversin," buyurdu. Hazreti Meryem emrin gereğini yaptı ve mucize bir şekilde üzerine taze hurmalar patır patır dökülmeye başladı. Bu dikkat çekici iki misalin açtığı pencereden yüce kitabımıza baktığımızda onun bize Allah'la kul arasındaki kulluk münasebeti açısından çok önemli bir kaideye muhtelif misallerle dikkat çektiğini görürüz. Buna göre Rabbimiz, kulun bir kısım başarılara erişebilmesi için ilk gayreti ondan beklemekte, onun bu gayretini fazlasıyla ödüllendireceğini haber vermektedir. Yani ilk olarak gayret kuldan gelecek ve ona karşılık tevfik Allah'tan olacaktır. Biz kendimizi haklı olarak aciz, zelil, değersiz görsek de yüce Rabbimiz kesinlikle hakkımız olmadığı halde biz mümin kullarına çok büyük değer vermektedir. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi sen kendini küçük bir cisim zannedersin oysa sende dürülüdür büyük bir kainat. Böyle olduğu için de biz kullarının niyet ve amellerine çok büyük değer atfetmekte ve kulluğun gereği olarak bizden bunu beklemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, "Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ama O sizin kalplerinize, oradaki niyetlerinize ve amellerinize bakar" hadisi şerifiyle de aynı gerçeğe dikkatlerimizi çekmektedir. Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı "Ayağını yere vur, dalı silkele" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Haşim Akın'ın kaleme aldığı "Bir şifa olarak zikir" başlıklı yazıyı aktaracağız. Rabbimiz Teala'nın kuralları gayet açıktır ve ne istediği de bellidir. Bizim sünnetullah dediğimiz bu ilahi nizam, insanlık tarihi boyunca da değişmemiştir. Sadece rahmet sıfatının bir tecellisi olarak bazı cezalar affedilmiş, geciktirilmiş veya indirime uğramıştır. Yaratılışın ana gayesi olarak da kulluk bilinci ve ibadet, itaat şartlarına uygun bir hayat ister. Hatta insanların açgözlülüğü sebebiyle oluşturacağı bahaneye de hemen cevabını verir. Bu arada ailene, yakın akrabalarına ve emrin altında bulunan kimselere namaz kılmalarını emret. Bıkıp usanma, bu görevine dikkat et ve sen de sabırla namaza devam et. Biz senden herhangi bir rızık istiyor değiliz. Aksine senin ve bütün varlıkların rızkını veren biziz. Taha 132. İnsanın azgınlaşıp yüz çevirmesi karşılığında da onu kendi haline bırakıvermez. Bazı cezalar ertelense de dünyaya dönük olan bir yüzü mutlaka vardır. Kur'an-ı Kerim'in 294 farklı ayetinde üzerinde durulan bu zikir ibadetinden yüz çevirmenin bile isteye ondan uzak kalmanın bir bedeli elbette olacaktır. Bu hatanın ilk bedeli Zuhruf Suresi 36. ayette bildirilir. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Burada zikirden tamamen bir uzaklaşma yerine görüp de görmezden gelme gibi bir durum var. Ne olduğunu ve ne yapmasını gerektiğini bildiği halde kısa zikirsizlik kaşamaklarına işaret var. Sonuç, şeytanla arasındaki mesafe kaldırılır. Unutmanın bedeli yeni bir unutma ve uzaklaşmadır. Psikolojideki haşlanmış kurbağa deneyi gibi gittikçe şeytanla olan dostluk artar. Şeytanla oluşan bu yakınlık içinde bulunduğu duruma yeni bir boyut kazandırır. Bu aşamada Allah'ın zikri olan her türlü düşünce, fikir, söz ve amelden uzaklaşmaya başlar. Artık sadece görmezden gelme yerine gerçekten yüz çevirme ve uzaklaşma, düşmanlığa taşıma vardır. Hatta bu düşmanlık sadece zikre karşı değil, zikir sahiplerine ve zikir ashabına da olmaya başlar. İşte bu dönemle alakalı olarak da Rabbimiz yeni bir cezanın haberini verir. Taha Suresi 124. ayeti kerime bunu söyler. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesini farklı kalıp ve ifadelerle kullanıyor. Elbette Kur'an-ı Kerim'de kullanılan hiçbir kelime tüm ayetlerde aynı manaya işaret etmez. Zikir kelimesi bazı ayetlerde Kur'an manasına kullanılır. Taha Suresinin tehditkar ayeti kerimesi bu anlamla beraber ele alındığında, kim Kur'an'ı okumaktan, sevmekten, ahkamına sarılmaktan, kitaba uygun bir hayat yaşamaktan uzak kalırsa ve bundan bile isteye yüz çevirip yeni bir hayat tarzı ararsa cezayı hak edecektir. Kur'an-ı Kerim yerine kendi nefsini ya da başka tanrıları koyarsa o sahte tanrıların vaat ettiği tüm dünyevi zenginliklere rağmen bitmeyen bir geçim darlığı içinde bırakılacaktır. Zikir kelimesi ibadet, taat manasına da kullanılır. Bu anlama uygun olarak bakarsak, İslam'ın ibadet olarak tanımladığı namaz, oruç gibi ilahi kulluk göstergelerinden başlamak üzere bir Müslümana selam vermek ve bir cenazeyi teşhiye etme gibi diğer sosyal görevlerin hepsi de birer zikirdir. İslam'a inanmış gibi görünürken kendi arzularının peşinde koşan adam, zikri terk etme ve bundan kendini uzak tutma fiiliyle cezaya layık hale gelmiştir. İçinde yaşadıkları tüm maddi refaha rağmen bitmeyen arzular, yeri dolmayan eksikler vardır. Bereket kavramının yok olduğu bir kişi veya toplum zikirsizliğin bedelini ağır ödeyecektir. Allah'ın zikrine yüz çevirme günahı sadece bireysel olmaz. Bazen de toplumlar yüz çevirir ve kendilerini Allah'ın ibadet zikrinden uzakta tutar, hatta bu günahla da övünürler. Zikir birçok ayeti kerimeden düşünme ve uyarı anlamlarına da gelir. Yani bir Müslüman hayatı ve çevresini Müslümanca bir bakış ve fikir örgüsüyle bakmalı ve düşünmelidir. İslam, tefekkür adını verdiği bu güzel ibadeti çoğu zaman namaz gibi bazı ibadetlerin önünde sayar. Müslüman, Rabbini, nimetlerini, ayetlerini içinde yaşadığı çağa, bu dönemin hastalıklarını düşünmek zorundadır. Bunlara da çözüm arama gibi bir derdi olacak. Bu dertlenme onun için güzel bir ayraçtır. Hiçbir olaya bana ne diyemez. Maruf olanların emri ve münker olanların engeli, Müslümana özgü bir ibadet ve zikirdir. ortadaki küfür ve isyan ateşini kimin yaktığına, kimlerin odun taşıdığına, bir sonraki aşamada kimleri içine alacağına bakmadan mücadele eder. İşte bu da zikrin bir parçasıdır. Ayet-i kerimelerde emredilen bu ibadet bizzat kendi anlamıyla zikirdir. Allah'ı hatırda tutmadır. Onu hayatın merkezinde ve her daim gündeminde tutmaktır. Tüm organlar senkronize bir şekilde zikri yaşayacak. Ama dil söylemeye alışırsa bunun kalpte bir yeri olur. Rabbimiz hem de bu tür bir zikrin çokça yapılmasını ister. Diğer ibadetlerin alt ve üst sınırı olmasına rağmen zikirde sınırlama yoktur. Rabbimizin zikir olarak tanımladığı bu davranışların terki, dünyada bir geçim darlığı olarak kendini gösteriyor. Kazanılan parayla da alakası yok. Hele bugün yer altında sular çekildi, pınarlar kurudu, kuraklık her yeri kavuruyor diye başlayan şikayet cümlelerini sadece küresel ısınmayla izah etmek biraz sorumluluktan kaçmak olacaktır. Zikre daha çok sarılmak, kurtarıcı bir ilaç gibi önümüzde ilahi bir ferman olarak duruyor. Zikir sahiplerine müjdeler olsun. Haşim Akın'ın kaleme aldığı Bir Şifa Olarak Zikir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak programımızda bu akşam Yoğunlaşmanın Hikmeti başlıklı Muzaffer İnanç'ın kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. İnsanın hem maddi hem de manevi hayatta başarılı olabilmesinin en temel şartı, dikkatini bir noktada yoğunlaştırabilme gücüdür. Başarı rastgele bir çabanın değil, odaklanmış bir gayretin meyvesidir. Bu yalnızca dünyalık hedefler için değil, hakikatin izini süren derin manevi yolculuklar için de geçerlidir. Bir meseleyi tüm benliğiyle düşünebilen insan, düşüncesinin derinliğinde kendi varlığını bulur. Bu derinlikse sadece niyetle değil, biyolojik bir altyapıyla da desteklenir. İnsan beynindeki miyelin tabakası bunun gerçekleştiği yerdir. Beynimizdeki sinir hücrelerinin aksonları etrafını saran miyelin kılıf, bilgilerin daha hızlı ve verimli iletilmesini sağlar. Bu kılıf, zihinsel işleyişin ve öğrenmenin kalitesini belirleyen temel unsurlardan biridir. Daha kalın ve sağlam bir miyelin kılıf, daha güçlü sinir iletimi ve daha etkili düşünme anlamına gelir. Peki bu miyelin nasıl kalınlaşır? Nörobilimsel araştırmalar göstermiştir ki, aynı düşünceye, beceriye ya da hedefe odaklanan sürekli ve derin tekrarlayıcı çaba, ilgili sinir yollarının miyelinle kaplanmasını artırır. Yani bir meseleye düzenli olarak ve dikkat dağılmadan yoğunlaştıkça, beynimizde o meseleyle ilgili yollar yol olmaktan çıkar, otoban haline gelir. Daniel Coyle, Yetenek Kodu isimli kitabında şöyle der. Miyelin ne kadar yoğun çalışırsak o kadar gelişir. Başarı tekrarın kalitesinde gizlidir. İslam düşüncesinde dikkat sadece zihnin bir işlevi değil, aynı zamanda kalbi bir yöneliştir. Kalbin bir yere himmet etmesi yani yönelmesi o meselenin iç dünyada bir merkez haline gelmesini sağlar. Bu yönelişin sağlanabilmesi için de dikkat dağıtan unsurların bertaraf edilmesi gerekir. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurur. İki şeye yönel. Birincisi sana fayda verecek olana. İkincisi seni o faydalı şeyden alıkoyacak her şeyi terk etmeye. Manevi anlamda derinleşmek isteyen bir kişi için bu hayati bir ilkedir. Kalbini dünyalık meşguliyetlerin gürültüsünden koruyamayan kişi, hakikatin fısıltısını duyamaz. Nitekim Mevlana da bu hakikati şöyle ifade eder. Sen her neye kulak verirsen, gönlün de ona yönelir. modern psikoloji de bu noktada İslami bakışla kesişmektedir. Mihaly Csikszentmihalyi, akış kavramıyla kişinin tamamen kendini verdiği ve zamanın dahi algılanmadığı bir odaklanma halinin hem iç huzur hem de maddi başarı için temel olduğunu savunur. Bu hal manevi bir vecd haline oldukça yakındır. Yine Cole Newport, yüzeysel dikkat, yüzeysel başarı getirir. Derin işler, derin odak da mümkündür. Derinlikse gürültüsüzlüktür der. Manevi disiplinlerde zühd dünyaya ait fazla şeylerden gönlü temiz tutmak anlamına gelir. Bu modern çağın dikkat dağıtıcı bombardımanına karşı güçlü bir kalkandır. Zira dijital çağda zihin sürekli bir meşguliyet içindedir. Bildirimler, sosyal medya, çoklu görevler arka arkaya birbirini kovalar. Oysa derinleşmek az ve öz şeyle ilgilenerek mümkündür. Bilgeliğin temel şartı da budur. İbn-i Ataullah el-İskenderi'nin şu hikmetli sözü günümüz için hala tazedir. Ne zaman ki kalbin meşguliyetlerden boşalır, o zaman Rabbini tanımaya başlarsın. Dikkat derinliktir. Derinlikse hikmete gebedir. İnsanın hayatındaki başarısı, odaklandığı, üzerine düşündüğü ve emek verdiği şeye göre şekillenir. Hem maddi sahada hem manevi merhalelerde yürüyenler için en temel vasıta dikkattir. Dikkatini eğitebilen kişi hem beyninin yollarını genişletir hem de kalbinin gözünü açar. Miyelin kalınlaşması zihni gayretin karşılığıdır. Tıpkı manevi yükselişin kalbi teveccühün bir neticesi olduğu gibi. Müslüman olmanın ve ibadetlerle bütünleşmenin kişiye verebileceği odaklanma becerisi paha biçilemez bir ikramdır. Ruhun fizyolojik tetiklemelerle dizginlenmesi ve ulvileşmesi bilimin bir katkısı değil, sadece gönül dünyamızın bir tercümesidir. Muzaffer İnanç'ın kaleme aldığı Yoğunlaşmanın Hikmeti başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Sesli Dergi'de son olarak bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından yazılar paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresi üzerinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.